Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 40. ayrım. Öğlen geç saatlere kadar uyudu. Uyandığında yatağını koklayarak yatak takımlarının değiştirilme zamanının geldiğine karar verdi. Cumartesi gününü dairesini temizlemeye ayırdı. Çöpleri dışarı taşıdı, eski gazeteleri iki torbaya doldurup holdeki elbise odasına koydu. Bir seferinde iç çamaşır ve tişörtlerini, diğerinde de pantolonlarını çamaşır makinesine atıp yıkadı. Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirdi, evi süpürüp silerek temizliği bitirdi. Saat akşamın 9'unu bulmuş, ter içinde kalmıştı. Küveti suyla doldurarak içine sıvı banyo sabunu döktü. Küvetin içine uzanıp gözlerini kapayarak düşünmeye başladı. Uyandığında gece yarısını bulmuş, küvetteki su buz gibi soğumuştu. Aceleyle küvetten çıktı, kurulanıp yatağa girdi. Girer girmez de tekrar uykuya daldı. Pazar sabahı bilgisayarını açıp Miriam Wu hakkında yazılan saçmalıkları okuyan Lisbeth, müthiş bir öfkeye kapıldı. İçi acıyor, vicdanı sızlıyordu. Kim bilir Mimi şimdi ne haldeydi? Kızın tek suçu Lisbeth'in tanıdığı, arkadaşı ya da sevgilisi olmaktı. Mimi ile ilişkisini tanımlayabilecek bir sözcük bulamıyordu ama her ne idiyse şimdi çok büyük ihtimal bitmişti. Zaten çok kısa olan tanıdıklar listesinden Mimi'nin adını da silebilirdi. Basının yazdığı bütün o şeylerden sonra Mimi'nin kendisi gibi akıl hastası biriyle bir daha birlikte olmak isteyeceğinden çok şüpheliydi. Bu Lisbeth'i kudurtuyordu. Mimi'ye karşı yürütülen kampanyayı başlatan gazeteci Tony Scala'nın adını belleğine kaydetti. Ayrıca yazdığı makalede Mimi'ye vurduğu S&M lezbiyen damgası bir akşam gazetesi tarafından sürekli tekrarlanan çizgili ceketli köşe yazarını da araştıracaktı. Lisbeth'in hesaplaşacağı insan sayısı gittikçe artıyordu. Önce Zala'yı bulmalıydı. Ama onu bulduğunda neler olacağını kestiremiyordu. Mikael pazar sabahı saat 7:30'da telefon sesiyle uyandı. Uzanıp telefonu aldı. Uykulu bir sesle cevapladı. Günaydın dedi Erika Berger. Yalnız mısın? Ne yazık ki. Bence kalkıp bir duş al, sonra da kahve yap. 15 dakika sonra bir misafirin gelecek. Öyle mi? Paolo Roberto. Boksör mü? Kralların kralı. Beni aradı. Yarım saat konuştuk. Niçin? Ne niçin? Beni araması mı? Bir merhabamız var işte. Hildebrand'ın filminde oynarken onunla uzun bir söyleşi yapmıştım. Daha sonra yılda birkaç kez karşılaştık. Bak bunu bilmiyordum. Benim için ziyaret edecek? Çünkü neyse ondan dinle daha iyi. Mikael duş almış pantolonunu giyiyordu ki kapı çaldı. Boksörü mutfağa alıp biraz beklemesini rica etti ve temiz bir gömlek bulup üzerine geçirdi. Sonra iki fincan duble espresso yaptı. Paolo Roberto kahveyi övgüyle karşıladı. Benimle konuşmak istiyor musun? Erika Berger'in önerisiydi. Tamam, konuşalım. Lisbeth Salander'ı tanıyorum. Mikael kaşlarını kaldırdı. Öyle mi? Erika senin de onu tanıdığını anlatınca biraz şaşırdım. En iyisi şunu sen baştan anlat. Bir aylık New York ziyaretinden önceki gün döndüm. Döner dönmez bütün o bok çanağı gazetelerde Lisbeth'in fotoğraflarını gördüm. Kıza bok atıp duruyorlar. O aşağılık boklardan teki bile iyi şeyler yazmıyor. 3 defa bok dedin. Paolo bir kahkaha attı. Özür dilerim ama çıldırdım. Biriyle konuşmam gerekiyordu. Kiminle konuşacağımı bilemiyordum. Sonunda Erika'yı aradım. Enskede'de öldürülen o gazeteci Millennium için çalıştığından ve ben de tesadüfen Erika'yı tanıdığımdan onu aradım. Anladım. Eğer Salander kafayı yedi ve polisin iddia ettiği gibi bütün o şeyleri yaptıysa bile ona bir şans verilmeli. Bu ülkede hukuk denilen bir şey var. Hiç kimse sorgusuz sualsiz mahkum edilmemeli. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Erika söyledi. Doğrusu Erika'yı aradığımda o gazeteci Doug Svensson yanınızda çalıştığından Millennium'un elemanları da Salander'ın kafa derisinin peşindedir diye düşünüyordum. Neyse ki Erika kızın suçsuzluğuna inanıyormuş. Lisbeth'i tanıyorum. Onun manyak bir katil olduğuna inanmam çok zor. Paolo bir kahkaha attı. O kaçık bir kız ama iyi kalpli kaçıklardan. Onu severim. Onu nereden tanıyorsun? 17 yaşından beri benimle boks yapıyor. Mikael Blomqvist bakışlarını Paolo Roberto'ya çevirmeden önce gözlerini bir süre kapatıp düşündü. Lisbeth Salander sürprizlerle doluydu. Tabii ya, Lisbeth Salander ile Paolo Roberto. Ne de olsa aynı sıklettesiniz. Şaka yapmıyorum. Sana inanıyorum. Bir seferinde Lisbeth bir boks kulübünde gençlerle boks yaptığından bahsetmişti. Bırak da anlatayım. 10 yıl önce boks yapmak isteyen gençlere antrenman yaptırmak için Zinken Kulübü'nde işe başladım. O zaman lisanslı boksördüm. Gençlik kulübünün başkanına göre benim varlığım gençleri teşvik edecekti. Öğleden sonraları kulübe gidip gençlerle boks yapmaya başladım. Bütün bir yaz ve sonbaharın başlarında devam ettik. Gençleri boksa ısındırmak için bir kampanya düzenlenerek her tarafa afişler asıldı. 15-16 yaşlarında ve biraz daha üstü bir sürü genç başvuruda bulundu. Çoğu göçmen çocuklarıydı. Şehirde boş boş dolaşıp serserilik yapacaklarına boksa geliyorlardı. Bunu kendimden de biliyorum. Tamam ve bir gün yaz ortasında gökten sıska bir kız düştü. Onun nasıl göründüğünü biliyorsun işte. Boks yapmak istediğini söyledi. Sahneyi gözümde canlandırabiliyorum. O an kulüpte onun iki katı ağırlığında ve iki katı boyunda yarım düzine genç vardı. Bir kahkaha tufanı koptu tabii. Gülenlerden biri de bendim. Niyetimiz kötü değildi ama biraz dalga geçtik. Aslında kız takımımız da vardı. Küçük piliçler yalnızca perşembeleri boks yapar gibi biraz aptalca bir şeyler geveledim. Sanırım o buna gülmemiştir. Yo, ne gülmesi? Siyah gözlerini gözlerime dikti, sonra orada duran iki boks eldivenini aldı. Çok kocaman geldiğinden bağlayamıyordu bile. Tabii bir kahkaha daha koptu. Anlıyor musun? Sonu hayırlı görünmüyor. Roberto yine bir kahkaha attı. Oranın lideri bendim. Ona doğru gidip şöyle bir yumruk sallar gibi yaptım. Aman, aman ya. Birden ağzımın ortasına bir yumruk indirdi. Oysa ben biraz eğleniyor, böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Tabii sinek ısırığı gibi bir şey geldi bana. Kolları çok güçsüzdü. Ben üst üste attığı yumruklarını karşılarken taktik değiştirdi. Tanrı'ya sığınıp salladığı yumruklardan birkaçı daha suratıma indi. Yumruklarını biraz daha ciddi karşılamaya başladığımda bir kertenkele gibi hızlı olduğunu fark ettim. Eğer biraz daha büyük ve güçlü olsaydı onunla maç yapardım. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Sonra tekrar taktik değiştirdi. Hayalarıma sıkı bir tekme salladı. İşte bu sinek ısırığı gibi değildi. Mikael başını salladı. Bunun üzerine ben de bir yumruk salladım suratına. Öyle aman aman bir şey değildi. Hafif bir dokunuş. O da çeneme bir tekme indirdi. Yani manyak bir durumdu. Bana karşı hiç şansı yoktu. Ondan üç kat daha büyük ve ağırdım. Ama canını dişine takmış saldırıyordu. Onu çok kızdırmışsın. Bunu daha sonra anladım. Utandım da. Demek istediğim, sen tut gençleri kulübe çekmek için her yere afişler yapıştır. Sonra da genç bir kız gelip boks yapmak istediğinde bir grup gencin aklına uyup dalga geç. Eğer biri bana böyle davransa çıldırırdım. Mikael başını sallayarak hak verdi. Birkaç dakika böyle sürdü. En sonunda ellerini tutup yere yatırdım. Çırpınması durana kadar bekledim. Gözleri dolmuştu. Bana öyle bir öfkeyle bakıyordu ki deme gitsin. Ve onu çalıştırmaya başladım. Sakinleştiğinde yerden kaldırdım. Gerçekten boks yapmak isteyip istemediğini sordum. Eldivenleri yüzüme atıp çıkışa doğru yürüdü. Koşup önüne geçtim, özür diledim. Eğer isterse ona boks öğreteceğimi, ertesi gün 17'de gelmesini söyledim. Roberto bir süre susup uzaklara daldı. Ertesi gün kızları çalıştıracaktık. Geldi. Onu bir yıldır boks yapan 18 yaşında Jenny Carson diye bir kızla birlikte ringe çıkarttım. Elimizde Lisbeth'in sıkletinde bir kız yoktu. Hepsi de ondan iriydi. Jenny'yi fazla üstüne gitmesin diye uyardım. Yalnızca savunma yapacaktı. Ne oldu? Doğrusunu söylemek gerekirse 10 saniye içinde Jenny'nin dudağı şişiverdi. Salander darbe üzerine darbe indiriyordu. Bütün bir round. Daha önce adımını ringe atmamış bir kızdan bahsediyoruz. İkinci roundda Jenny öylesine öfkelenmişti ki cidden vurmaya başladı. Dilim tutulmuştu. Daha önce profesyonel boksörlerin arasında bile Salander gibi hızlı hareket eden birini hiç görmemiştim. Onun yarısı kadar bile hızlı olsam neler yapmazdım. Roberto bir süre sustuktan sonra devam etti. Tek sorunu yumruklarının çok güçsüz olmasıydı. Onu çalıştırmaya başladım. Birkaç hafta kızlar bölümünde tuttum. Er ya da geç sıkı bir yumruk yediğinden maçları kaybediyordu. İşte o zaman öfkeden kuduruyor, tekmeler savurup önüne geleni ısırmaya kalkıyor, biz de onu yaka paça soyunma odasına götürüyorduk. Tipik Lisbeth. Hiç pes etmedi ama en sonunda diğer kızlara illallah dedirtti. Kızların antrenörü de onu gruptan attı. Vay be! Onunla maç yapmak imkansızdı. Bizim Terminator mod dediğimiz bir stil var. Bildiği tek stil oydu. Yani rakibini hemen yere mıhlamak. Daha ısınmamış mı, arkadaşça bir dövüş mü fark etmiyordu. Lisbeth birini mutlaka tekmelediği için kızlar evlerine her zaman bir yerleri çizilmiş gidiyordu. Sonunda aklıma bir fikir geldi. Samir diye sorunlu bir oğlan vardı. 17 yaşında bir Suriyeli. Sağlam bir boksör, yapılı, vodka gibi çarpan bir oğlan ama hantal. Hiç hareket etmezdi. Samir'i çalıştıracağım bir öğle sonrası Lisbeth'ten kulübe gelmesini rica ettim. Boks kıyafetlerini giydirip kaskını, dişliğini taktırdıktan sonra onu ringde Samir'in karşısına diktim. Samir önce "ama bu bir karı" deyip bir sürü maço itiraz sıralayarak dövüşmeyi reddetti. Bunun üzerine herkes duysun diye bağırarak "bu kızın seni devireceğine 500 kronuna bahse girerim" dedim. Sonra Selindra dönüp bunun bir antrenman olmadığını, Samir'in ağzını burnunu dağıtabileceğini söyleyerek uyardım. Bana kuşkuyla baktı. Gong çaldığında Samir hala söyleniyordu. Lisbeth yaradana sığınıp Samir'in yüzüne öyle bir yumruk indirdi ki Samir kıç üstü oturdu. Lisbeth'i bütün bir yaz çalıştırdığımdan kasları güçlenmiş, yumruğu ağırlaşmıştı. Sanırım şu senin Samir mutluluktan havalara uçmuştur. Ne demezsin? Bu aylarca konuşuldu. Samir basit bir yumruk, Lisbeth de puan almıştı. Eğer Lisbeth biraz daha güçlü olsa Samir'in ağzı dağılırdı. Öfkeden kuduran Samir bütün gücüyle maça asıldı. Lisbeth bir yumruk alacak diye ödüm kopuyordu. O zaman kesin ambulans çağırıp onu hastaneye kaldırmamız gerekirdi. Birkaç yumruğu savuştururken aldığı darbelerden omuzları biraz morarmıştı. Darbelerin ağırlığına dayanamadığından arada bir ipe yaslanıyordu. Ama Samir ciddi bir yumruk vurmayı başaramamıştı. Tanrım, bu maçı izlemek isterdim. O günden sonra çocuklar Lisbeth'e saygı duymaya başladılar. Başta da Samir. Ben de Lisbeth'i ondan çok daha güçlü ve büyük oğlanlarla dövüştürdüm. Benim gizli silahımdı. Antrenmanlarda da müthişti. Nokta vuruşları çalışıyorduk. Çene, alın, karın ve burun gibi yerlere. Ayrıca oğlanlarla boks yaparken bu bölgeleri korumasını öğreniyordu. Onunla boks yapmak itibarlı bir şey olmuştu. Eşek arısıyla dövüşmek gibi bir şeydi. Ona arı lakabını verdik. Artık kulübün maskotu oydu. Sanırım bundan hoşlanıyordu. Bir gün kulübe boynunda bir arı dövmesiyle geldi. Mikael gülümsedi. Bu dövmeyi çok iyi hatırlıyordu. Polisin verdiği eşkalde bu da vardı. Bu ne kadar sürdü? 3 yıl boyunca. Haftada bir akşam. Yazları kulübe düzenli olarak yarım gün gidiyordum. Kışları da ne zaman denk düşerse. Selindra'la antrenmanları gençlik antrenörü Putte Carlson yürütüyordu. Sonra Selindra işe başladı. Artık o kadar sık gelemiyordu ama önceki yıla kadar ayda bir uğruyordu. Yılda birkaç kez buluşup ter içinde kalana kadar boks yapıyorduk. Neredeyse hiç konuşmazdı. Biriyle boks yapmıyorsa sanki karşısında bir düşmanı varmış gibi 2 saat boyunca durmadan kum torbasına yumruk atardı. 23. Bölüm 3 Nisan Pazar, 4 Nisan Pazartesi. Mikael 2 espresso daha yaptı. Özür dileyerek bir de sigara yaktı. Paolo Roberto omuzlarını silkti. Mikael düşüncelere dalmıştı. Paolo Roberto aklından geçeni söyleyiveren, kibirli bir adam izlenimi bıraksa da aslında zeki ve mütevazı biriydi. Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili adaylığı gibi politik bir kariyeri de vardı. Kısaca varlığını ancak kafasını salladığında belli eden insanlardan değildi. Mikael ondan hoşlanmaya başlamıştı. Peki bana bunların için anlattın? Selindra şimdi çok zor bir durumda. Ne yapılabilir bilmiyorum ama çekildiği köşesinde bir arkadaşa ihtiyaç duyuyordur. Mikael başını sallayarak onayladı. Onun suçsuz olduğunu düşünmenin nedeni ne diye sordu Roberto. Bunu açıklamak biraz zor. Uzlaşma nedir bilmeyen biri ama Doug ile Mia'yı onun öldürdüğüne inanmıyorum. Özellikle de Mia'yı. Bir yandan bunun için bir neden yok. En azından bizim bildiğimiz. Tamam, eğer biri hak ediyorsa Lisbeth şiddete başvurmaktan çekinmez. Ama bilemiyorum, soruşturmanın başındaki polise Bublanski'ye meydan okudum. Bence Doug ile Mia'nın öldürülmesi için bir neden var. Bu nedeni Doug'ın hazırladığı haberde bulabilirler. Eğer sen haklıysan, Salander yalnızca yakalandığında elinden tutacak birine değil, başka türden bir yardıma da ihtiyaç duyacaktır. Biliyorum, Paolo Roberto'nun gözlerine tehlikeli bir ışık yerleşti. Eğer suçsuzsa, adalet tarihinde büyük bir skandala yol açacak bir mahkemeye tabi tutulacak. Basın ve polis onu şimdiden suçlu ilan etti. Ve basında üzerine atılan bütün oboklar. Evet, peki ne yapabiliriz? Ben nasıl yardım edebilirim? Mikael bir süre düşündü. Yapabileceğimiz en iyi yardım alternatif bir şüpheli bulmak. Ben bunun peşindeyim. Yapabileceğimiz ikinci şey polis onu vurmadan Nisbet'i bulmak. Benim bildiğim Nisbet polise gönüllü teslim olmaz. Paolo Roberto iç çekti. Peki onu nasıl bulacağız? Bilemiyorum ama yapabileceğin bir şey var. Eğer zamanın varsa pratik bir şey. Kız arkadaşım bütün bir hafta yok. Yani zamanım da isteğim de var. İyi, sen boksör olduğuna göre, evet, Nisbet'in bir kız arkadaşı var, Miriam Wu. Hakkında yazılanları kesin okumuşsundur. SM lezbiyen diye tanıtılan kız, evet okudum. Bende cep telefonu numarası var, defalarca aradım. Ama karşıda bir gazetecinin olduğunu anladığında telefonu hemen kapatıyor. Kız haklı, Miriam Wu'nun peşinden gidecek vaktim yok. Gazetelere göre kickboks yapmış. Belki tanınmış bir boksör onunla ilişki kurabilir. Anlıyorum ve Wu'nun bizi Salander'a götürebileceğini umuyorsun. Polise Nisbet'in nerede saklandığını bilmediğini söylemiş. Ama denemeye değer. Bana telefon numarasını ver. Onunla konuşacağım. Mikael Wu'nun telefon numarasını ve Lundagatan'daki adresini verdi. Gunnar Björk hafta sonunu durumunu analiz ederek geçirdi. Geleceği pamuk ipliğine bağlıydı. Elinde ancak çok iyi oynarsa belki kurtulabileceği çok kötü kartlar vardı. Mikael Blomqvist domuzun tekiydi. Bütün sorun onun şeye, o okaltakları kiraladığını açığa vurmamaya ikna etmekti. Bu işi defalarca yapmıştı Björk ve ortaya çıktığında meslekten atılacağı kesindi. Basın onu parçalara ayıracaktı. Fahişelerle ilişkiye giren istihbarat uzmanı. Üstelik o amcıkların yaşları çok küçüktü. Oturup yazgısını bekleyemezdi. Mikael Blomqvist'e bir şey söylememekte akıllılık etmişti. Onun yüz ifadesini okumuş, tepkilerini kaydetmişti. Blomqvist kıvranıp duruyordu. Bilgiye ihtiyacı vardı. Ama bunun bedelini ödemeliydi. Bu bedel sessizliğiydi. Tek çıkar yolu buydu. Zala bu cinayet soruşturmasının denklemini değiştiriyordu. Doug Svensson Zala'nın peşindeydi. Buyurman Zala'yı arıyordu. Zala ile Buyurman arasındaki ilişkiyi bir tek kendisi biliyordu. Doug'la arkadaşının öldürüldüğü Enskede ve Buyurman'ın öldürüldüğü Odenplan arasında bir Zala bağlantısı var demekti. İşte Gunnar Björk'ün geleceğine ilişkin dramatik sorun da buydu. Buyurman'a Zalaşenko hakkında bilgiyi kendisi vermişti. Zalaşenko dosyasının üzerinde hala gizlilik damgası var dememiş, arkadaşlık adına vermişti. Çok önemli bir şey değildi ama yine de görevi kötüye kullanmaktan başına dert açılırdı. Üstelik Mikael Blomqvist'in cuma günü yaptığı ziyarette bir suç daha işlemişti. O bir polisti. Eğer bir cinayet hakkında bir bildiği varsa derhal soruşturma ekibine iletmeliydi. Ama savcı Ekström ya da Bublanski'ye bilgi vermekte kendini ele vermek demekti. O zaman yalnızca şu orospular konusu değil, Zalaşenko öyküsü de ortalığa saçılacaktı. Cumartesi sabahı Kungsholmen'deki güvenlik polisi şubesini acilen ziyaret ederek Zalaşenko hakkında tutulan eski raporları gözden geçirdi. Bunları kendi yazmıştı ama üzerinden uzun yıllar geçtiğinden içeriğini tam olarak hatırlayamıyordu. En eski belge 30 yıllıktı. En yenisi de 10 yıl önceye aitti. Zalaşenko, hilebaz köpek, Zala. Bu lakabı raporlarına Gunnar Björk'ün kendisi yazmıştı ama hiç kullanmış mıydı hatırlamıyordu. Bağlantı apaçık ortadaydı. Enskede'den Buyurman'a, Buyurman'dan Salander'a. Gunnar Björk kafasını zorladı. Bütün parçaları yan yana getiremiyordu ama Lisbeth'in Enskede'ye gitme nedenini anladığını sanıyordu. Belki de Lisbeth, Doug ile Mia'yı kendisiyle işbirliği yapmayı reddederek onu kışkırttıkları için öfkeden kudurarak öldürmüştü. Lisbeth'in bu cinayetleri işlemesinin bütün İsveç'te Gunnar Björk'le birlikte ancak iki ya da üç kişinin anlayabileceği bir nedeni vardı. Bu kız gerçekten de deli. Tanrı'dan dileğim sağ ele geçmesin. O her şeyi biliyor. Eğer konuşursa her şey ortaya dökülür. Gunnar Björk, durumu ne kadar bilirse bilsin, tek kurtuluş yolunun Mikael Blomkvist olduğunu düşünüyordu. Şu an onu tek ilgilendiren şey de kıçını kurtarmaktı. Huzursuzluğu artıyordu. Mikael Blomkvist'i bilgi vereceğine inandırıp susmaya ikna etmeliydi. Şu orospularla yaşadığı aptal macera bilinmemeliydi. Ah, keşke Selinder bir de şu Blomkvist'in kafasına sıksa. Zalaşenko'nun telefon numarasına baktı. Onunla ilişkiye geçmenin zarar ve faydalarını tarttı, bir karar veremedi. 40. ayrımın sonu. Sayfa 459. Devamı 41. ayrımda.